Bugün senin için özel bir inceleme hazırladık. Kalemi epey keskin. Fikirleri de biraz kışkırtıcı bir yazar var masamızda. Mehmet Ünver.
Evet, Mehmet Ünver.
Elimizdeki notlar, analizler falan onun yani bayağı geniş bir coğrafyaya, farklı zamanlara hatta mitlere uzanan zengin külliyatını gösteriyor bize.
Gerçekten de öyle. Çok zengin bir dünya. Şeyden başlıyoruz. Ganimet savaşlarıyla İslam'ın ilk dönemlerine. Hani biraz eleştirel bir bakış var orada. Oradan 16. yüzyıl Avrupa'sına, Zingara'nın aşkı ve köylü isyanlarına geçiyoruz. Sonra Sümer mitolojisi var, Mad serisi.
Evet, o da çok ilginç duruyor.
Tabii günümüz kent yaşamına dokunan Tabu var, sonra göçmenlik, kimlik meseleleri, vatansız, Zingara Coburg. Yani bayağı bir yolculuk bu. Mekanlar, zamanlar sürekli değişiyor.
Aynen. Peki bu yolculukta bizim görevimiz ne? Yani sadece hani kitapları özetlemek değil herhalde.
Yok canım, o kadar değil.
Ünver'in satır aralarına gizlediği o soruları, belki de bazen rahatsız edici olabilecek şeyleri konuşmak istiyoruz. Tekrar eden temalar neler? Tarihe, mitolojiye nasıl bakıyor? O alışılmadık sorgulayıcı tavrı, üslubundaki o cesaret, onu diğerlerinden ayıran ne?
Evet, temel mesele bu. Onu anlamaya çalışmak.
Hazırsan o zaman Ünver'in dünyasına, hani o tabularla pek de barışık olmayan dünyasına bir dalalım. Baştan söyleyelim ama yani bu yolculuk seni konfor alanının biraz dışına itebilir.
Kesinlikle buna hazırlıklı olmak lazım. Ünver öyle okuru rahatlatan değil, daha çok sarsan, düşündüren bir yazar. Nereden başlayalım? Belki de en çok ses getirenlerden biri Ganimet Savaşları.
Olur, oradan başlayalım. İsmi bile dediğin gibi çok iddialı, ganimet kavramı tam merkezde. Bu roman, İslam'ın o ilk yılları hakkında bildiğimiz, alışıldığımız anlatılardan epey farklı duruyor sanki. Ünver ne yapıyor burada tam olarak? O kutsallık halesini biraz dağıtıyor mu acaba?
Aynen öyle bir etkisi var, evet. Ünver o dönemi sadece dini bir motivasyonla açıklamıyor, çok daha karmaşık bir denklem sunuyor. Din, iktidar ve ekonomi. Bu üçü bir arada.
Savaşların sadece inanç için değil, aynı zamanda hatta belki daha da fazla güç kazanmak, servet elde etmek, siyasi bir meşruiyet sağlamak için yapıldığını söylüyor. Ganimetin nasıl paylaşılacağı meselesi mesela, liderler arasındaki çekişmeler, ilk ayrılıklar, bunlar hep ön planda romanda.
Yani şey mi demek istiyorsun? Tavizsel figürleri, hatta peygamberi bile daha insani, daha stratejik, hatta bazen pragmatik kararlar alan liderler olarak mı çiziyor? Kesinlikle. Yani hem inançlılar ama aynı zamanda politik aktörler. Kararlarında dünyevi çıkarların da payı var. Bunu gösteriyor. Mesela halifelik dönemine gelince Ebu Bekir ve Ömer figürlerinde otoritenin nasıl katılaştığı, merkeziyleştiği görülüyor.
Evet.
Ali'nin durumuysa daha farklı, daha idealist ama aynı zamanda politik olarak daha kırılgan bir konumda.
Anladım.
Ve bütün bunların üzerinde dolaşan o çarpıcı ifade var ya, bütün iktidarlar zalimdir. Bu sanki Ünver'in sadece o döneme değil, genel olarak iktidar yapılarına bakışını özetliyor gibi.
Bu motto gerçekten çok düşündürücü. Kaynaklarda şeyden de bahsediliyor. Ünver'in hani o örümcek ağı gibi mucizeyi anlatıları biraz eleştirel süzgeçten geçirdiği,
Evet.
onun yerine figürlerin kişisel hırslarını, zaaflarını, yani daha insani taraflarını öne çıkardığı söyleniyor. Bu geleneksel tarih okumalarına karşı bayağı cesur bir duruş, değil mi?
Hem de nasıl? Çok cesur bir duruş. Yani tarihi böyle kutsal bir metin gibi değil de sosyal, politik, ekonomik dinamikleri olan bir süreç olarak okumaya çağırıyor seni. Figürleri o dokunulmaz ikonlar olmaktan çıkarıyor. Kendi zamanlarının koşulları içinde hareket eden, hata yapabilen, hırsları olan insanlar olarak resmediyor. Eserin değeri de biraz burada aslında. Okura yerleşik kabulleri sorgulama fırsatı veriyor, alternatif bir bakış açısı sunuyor.
Evet.
Hatta Kerbela gibi geçmişteki travmaların kökenlerine bakarken bunların bugünkü Orta Doğu'nun sorunlarıyla nasıl bir bağlantısı olabileceğine dair de ipuçları veriyor sanki. Resmi tarihin dışına çıkıyor. Bu da eleştirel düşünce için çok önemli bir şey bence.
Peki, Bu bütün iktidarlar zalimdir tezi ve tarihe eleştirel bakış sadece İslam tarihiyle mi sınırlı Ünver'de? Yoksa bunu başka coğrafyalara, başka zamanlara da taşıyor mu? Mesela Zingara'nın aşkına bakınca ne görüyoruz? Orada zaman mekan tamamen farklı. 16. yüzyıl Avrupa'sı.
İşte orası çok ilginç. Ünver'in yaklaşımının evrenselliğini orada görüyoruz. Zingara'nın aşkı bizi alıyor, 1525 Alman köylü savaşlarının tam ortasına bırakıyor.
O büyük isyan dönemi, aynen. Liderleri Thomas Müntzer. Feodal düzene, ağır vergilere, aristokrasinin zulmüne karşı büyük bir başkaldırı. Yani ganimet savaşlarındaki o iktidar, din, ekonomi üçgenindeki adalet ve güç mücadelesi teması burada başka bir formda yine karşımızda. Adalet, özgürlük, eşitlik arayışı. Ama romanın adından anlaşıldığı gibi bir aşk hikayesi de var sanırım işin içinde değil mi? Yoksa sadece isyan mı?
Yo yo, aşk da var. Ünver bu büyük toplumsal kargaşayı Zingara adında bir karakterin kişisel tutkuları ve aşk hikayesiyle birlikte örüyor. Bu çok ilginç bir yöntem.
Yani bireysel olanla toplumsal olan iç içe geçiyor.
Aynen öyle. Bireysel duygularla devrimci bir toplumsal hareket birleşiyor. Bir yanda feodal beylerin acımasızlığı, köylülerin o umutsuz direnişi, trajik yenilgileri var. Diğer yanda Zingara'nın kendi kişisel mücadelesi, aşkı var. Hatta roman Martin Luther'ın bu isyana karşı tutumunu da ele alıyor. Hani o daha ılımlıydı, prenslere yakındı ya.
Evet, o tarafı da var.
Ona da eleştirel bir mesafeden bakıyor roman.
Yani anladığım kadarıyla Ünver, farklı kültürlerde de benzer baskı mekanizmalarını, benzer isyan dinamiklerini görüyor ve bunları edebiyatına taşıyor. Peki bu roman onun yazar kimliğine nasıl bir katman ekliyor sence?
Bence bu roman Ünver'in ilgi alanının sadece belli bir coğrafya ya da tarihsel dönemle kısıtlı olmadığını gösteriyor. Adaletsizlik, iktidarın yozlaşması gibi evrensel temaları bambaşka bağlamlarda da aynı güçle işleyebildiğini kanıtlıyor. Bir de şu var, aşk gibi çok kişisel bir duyguyu alıp onu toplumsal bir mücadelenin tam kalbine yerleştirmesi. Bu eserlerine hem duygusal bir derinlik katıyor hem de politik bir boyut. İnsanın farklı hallerini, isyanını, aşkını, yenilgisini hepsini bir arada sunuyor.
Tarihsel eleştiriden isyana, aşka geldik. Şimdi de Ünver'in mitolojiyle, kimlikle, o yerinden edinilmişlik hissiyle kurduğu ilişkiye bakalım biraz. Mad serisi, Vatansız, Zingara, Coburg. Bu eserler burada öne çıkıyor sanırım. Ortak bir damar var mı peki?
Var, kesinlikle var. Bu eserler arasındaki ana bağ, bireyin ya da topluluğun kendisini ezen, sınırlayan sistemlere karşı verdiği o özgürlük ve kimlik mücadelesi. Bu sistemler bazen dini dogmalar oluyor, bazen katı ulus devlet sınırları, bazen de toplumsal normlar. İstersen biraz daha yakından bakalım.
Olur, bakalım. Mesela Vatansız.
Vatansız'da ana karakter Madin durumu çok çarpıcı. Dili yok, kimliği belirsiz, tam anlamıyla vatansız yani. Onun üzerinden Ünver, Orta Doğu'nun yakın tarihinin acılarına dokunuyor. Kürt-Türkmen, Arap çatışmaları, Saddam dönemi, Havepçe katliamı.
Hı hı, yakın tarih.
Ama hikayeyi sadece güncel politikayla bırakmıyor. Kökleri ta antik Sümerlere, İnanma mitine kadar götürüyor. Hatta geleceğe, MS 2036'ya uzanan bir kurgu bile var içinde. Böylece o mültecilik dramı dediğimiz şey sadece bugünün bir sorunu olmaktan çıkıyor, tarihsel ve mitolojik bir derinlik kazanıyor. Evrensel bir insanlık trajedisine dönüşüyor adeta.
Yine tarih, mitoloji ve güncel sorunlar iç içe geçmiş durumda yani. Peki ya doğrudan mitolojinin kalbine indiği Mad serisi? Özgür İnsan ve Babil gibi alt başlıkları vardı sanırım.
Aynen, Mad 1, Özgür İnsan ve Mad 2, Babil ile Sümer ve Babil uygarlıklarının o mitolojik dünyasına giriyoruz. Buradaki Mad karakteri bir arketip gibi, tanrılara hani inanla Enki gibi figürler var ya ve onların yeryüzündeki temsilcisi olan dini otoriteye, yani tapınaklara, rahiplere baş kaldıran özgür insanı temsil ediyor. Aklı, özgür iradeyi savunuyor. İlginç bir karakter. Sanki Ünver burada insanlık tarihinin o altın çağına bir özlem duyuyor gibi. Hani henüz hiyerarşilerin, özel mülkiyetin, baskıcı din anlayışının tam yerleşmediği, daha eşitlikçi, daha özgür olduğu düşünülen bir döneme. Bu temanın evrenselliğini de eserin Mad a Freeman adıyla İngilizceye çevrilmesi gösteriyor zaten.
Anladım. Ve
Bu zincirin son halkası gibi duran Zingara Coburg. Bu nasıl bağlanıyor diğerlerine? Yine Zingara ismi var ama bu sefer Almanya'da geçiyor değil mi?
Evet evet. Bu kez mitolojik göndermeler Innana ve Mand yine var. Günümüz Almanya'sında yaşayan Azat isimli bir göçmenin hayatıyla kesişiyor. Roman, diasporada yaşamanın zorluklarını, kimlik bunalımlarını, aidiyet sorunlarını, iki kültür arasında kalmayı, mesela bir Nivruz kutlaması sahnesi var, oradaki çatışma çok iyi anlatılıyor.
Hı hı. Bir de ilginç bir katman daha var. Yazar kendi yazma sürecini, karakterleriyle ilişkisini falan da metne dahil ediyor. Hani meta yazın diyoruz ya.
Evet, roman kendi kendini yazıyor gibi.
Aynen. Azad'ın Alman Helen'e olan aşkı da var tabii. O da yine İnnanla mitiyle paralellikler kurularak kişisel bir duygu olmanın ötesine taşınıyor, mitolojik bir derinlik kazanıyor. Gerçekten çok katmanlı yapılar kurmuş. Ünver sadece uzak geçmişle, mitlerle ya da işte başka ülkelerdeki göçmen sorunlarıyla ilgilenmiyor ama. Tabu romanıyla doğrudan günümüz Türkiye toplumuna, kent yaşamına da epey sert bir bakış atıyor. Bu eser diğerlerinden nasıl ayrılıyor? O büyük, tarihsel, mitolojik anlatımlardan farkı ne?
Tabu, Ünver'in rotayı böyle keskin bir şekilde Ankara'nın sokaklarına, modern kent insanının gündelik hayatına çevirdiği bir roman. Artık Sümer tanrıları, tarihi savaşlar falan yok burada. Onun yerine büyük şehrin içinde sıkışıp kalmış sıradan insanların dünyasına giriyoruz. Ünver burada toplumun ikiyüzlülüklerini, mesela Ramazan ayındaki o çelişkili durumlar gibi çok somut örnekler veriyor. Aile içi baskıları, özellikle aşk ve cinsellik üzerindeki o ağır tabuları, insanların gündelik hayattaki küçük ama boğucu sıkıntılarını inceliyor.
Üslup olarak da farklılaşıyor mu peki diğerlerinden?
Toplumsal cinsiyet, cinsellik gibi konulardaki tabulara dokunurken gösterdiği o daha doğrudan, belki de daha rahatsız edici cesareti. Diğer eserlerindeki o tarihsel, mitolojik derinlik yerine burada daha çıplak bir kent gerçekliği ve onun yarattığı bireysel sıkışmışlıklar var ön planda. Bu da onun sadece tema olarak değil, üslup olarak da ne kadar geniş bir yelpazede yazabildiğini gösteriyor aslında.
Pekala, yani birçok eserine değindik gibi tarihin derinliklerinden başladık, mitolojiye daldık, Avrupa'daki isyanlara gittik, göçmenlik deneyimlerine baktık, en sonunda da günümüz Ankara'sına geldik. Tüm bu parçaları bir araya getirince nasıl bir yazar portresi çıkıyor karşımıza? Mehmet Ünver kimdir? Ne anlatmak istiyor? Bütün bu okumalardan sonra ne anlamalıyız sence?
Şöyle bir toparlarsak, Mehmet Ünver portresinde birkaç temel özellik öne çıkıyor bence. Birincisi ve belki de en çarpıcısı cesaret. Yani dini dogmalar olsun, kemikleşmiş tarih anlatıları olsun, politik yapılar, toplumsal ahlakın o ikiyüzlü tarafları olsun, kısacası kutsal sayılan ne varsa ona dokunmaktan çekinmiyor.
Evet, bu çok net.
Tutarlı bir eleştirel duruş. Özellikle iktidar mekanizmalarına, gücün yozlaştırıcı doğasına ve din ile iktidar arasındaki o karmaşık ilişkiye karşı sürekli bir sorgulama halinde. Hani o meşhur "bütün iktidarlar zalimdir" sözü var ya.
Evet, yine ona geldik. O, bu duruşun bir özeti gibi adeta. Üçüncüsü, tarihi ve mitolojiyi yeniden yorumlama becerisi. Geçmişi ve o kadim mitleri sadece anlatmış olmak için anlatmıyor. Bugünü anlamak, bugünkü sorunları ışık tutmak, yerleşik düşünce kalıplarımızı kırmak için birer araç olarak kullanıyor sanki. Onları bugüne tercüme ediyor.
Hı hı. Evrensellik arayışı. Konuları yerel gibi dursa da ister Orta Doğu tarihi, ister Türkiye'deki toplum, ister Almanya'daki göçmenlik, bunları her zaman özgürlük, adalet, kimlik arayışı, aşk gibi temel insani ve evrensel temalarla bağlıyor. Ve son olarak da
üslup zenginliği, yani destansı bir tarih anlatısından, alegorik bir mitolojik kurguya, oradan sert bir toplumcu gerçekçiliğe, hatta kendi yazma eylemini sorgulayan meta kurmacaya kadar şaşırtıcı bir çeşitlilik gösterebiliyor. Bu yüzden ona sadece romancı demek belki eksik kalır. Daha çok bir düşünür yazar gibi. Daha kısa karşılaştıralım istersen. Mesela İbn Haldun gibi toplumların yükselişini, düşüşünü, iktidar dinamiklerini analiz ediyor. Ama bunu bilimsel bir metinle değil, edebiyatın kurgusal dünyası içinde yapıyor. Anladım, form farkı var.
Evet, Edward Gibbon gibi dinin kurumsallaşmasını ve iktidarla ilişkisini eleştiriyor.
Ama Gibbon daha çok Hristiyanlık ve Roma'ya odaklanırken, Ünver'in merceği daha çok İslam ve Orta Doğu tarihinde. Goethe gibi derin felsefi sorgulamalara giriyor ama Ünver'in vurgusu daha çok toplumsal yapılar ve politik eleştiri üzerine.
Daha politik bir damar yeri, kesinlikle. Camus'taki o yabancılaşma, başkaldırı, özgürlük temaları Ünver'de de var ama Ünver bunları çok daha net tarihsel ve mitolojik zeminlere oturtuyor. Türk edebiyatındaki toplumcu gerçekçilerden, hani Orhan Kemal Sabahattin Ali gibi isimlerden beslendiği yerler var. Ama özellikle tabulara dokunmadaki cesareti ve mitolojiyi bu kadar merkezi ve yeniden yorumlayarak kullanmasıyla onlardan ayrılıyor. İşte onun özgünlüğü de tam bu kesişimlerde yatıyor bence. Tarihsel eleştiri, mitolojik derinlik, tabu kırıcılık ve farklı coğrafyaları, zamanları kendine has bir potada eritmesinde.
Anlıyorum, anlıyorum. Özetle Mehmet Ünver, yani ister antik Sümer tanrılarından bahsetsin, ister 16. yüzyıl köylülerinden, ister günümüz metropol insanından, bizi hep bir yüzleşmeye çağırıyor sanki. Alıştığımız anlatıların konforundan çıkarıyor, rahatsız edici sorularla baş başa bırakıyor.
Kolay cevaplar vermekten de özellikle kaçınıyor gibi bir his oluştu bende bu inceleme boyunca.
Kesinlikle öyle. Cevaplardan çok soru üreten bir yazar tipi ve sanki tüm bu farklı eserlerin arkasında hep aynı temel ve zorlu soru var gibi. İnsanlık tarihi boyunca tekrarlayıp durduğu bu iktidar hırsı, dogmatizm, çatışma döngülerinden bir gün kurtulabilir mi? İnancı iktidar mücadelesinin bir aracı olmaktan çıkarıp daha saf, daha bireysel bir yerde yaşamak mümkün olabilir mi? Belki de Ünver'in bize sürekli sorduğu en temel soru bu.
Dini iktidar çıkarlarının dışında saf bir inanç olarak yaşamak mümkün mü? Bu gerçekten üzerine uzun uzun düşünmeyi hak eden bir soru ve bu derinlemesine sohbetin sonunda sana da üzerine düşüneceğin bir soru bırakalım o zaman. Ünver'in tarihi ve mitleri sadece geçmişi anlamak için değil, asıl bugünkü kendi kabullerimizi, doğru bildiklerimizi, belki de farkında bile olmadığımız tabularımızı sorgulamak için bir ayna gibi kullandığını konuştuk ya.
Evet, evet.
Onun bu kışkırtıcı yönteminden ilham alarak, senin kendi düşünce dünyanda sorgusuz sualsiz kabul ettiğin hangi hikaye, hangi gerçek ya da hangi tabu şimdi dönüp şöyle daha eleştirel bir gözle bakmayı hak ediyor olabilir?